الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Murdat 1403, Hicri Kameri 23 Muharrem 1446 ve Miladi Takvimle 29 Temmuz 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve yorumlarını sunacağım. Ardından Filistin gelişmeleri konusunda siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İran'ın tarihi cazibeleri podcast'i ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian yarın yemin ederek görevine başlayacak. Pezeşkian Macron ile telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısının ağır sonuçlara yol açacağını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın yemin törenine katılacak. İsrail rejimi son 24 saatte Gazze'de yeni cinayetlere imza attı. İsrail Katz, Erdoğan'a Saddam dedi, kurtulmuş tepki gösterdi. Ve Lübnan Siyonist İsrail'i uyardı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın yemin töreni yarın saat 16'da İslami Şura Meclisi'ne gerçekleştirilecektir. Dün İmam Hümeyni Hüseyin nisinde Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, devlet ve askeri yetkililer, bazı büyük elçiler ve yabancı misafirlerin katılımıyla Cumhurbaşkanı için mazbata töreni gerçekleştirmişti. İslami Şura Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı, protokol birimleri, cumhurbaşkanları, meclis başkanları, dışişleri bakanları ve diğer ülkelerin yetkililerini davet etmekle sorumlu bir komite oluşturulmuştur. İslami Şura Meclisi Başkanı, İcra Yardımcısı Ali Reza Şerefi'nin belirttiğine göre, Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine 70'ten fazla yabancı heyet ve 600 yerli ve yabancı gazetecinin katılması kesinleşti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin farklı dönemlerinde olduğu gibi ve yemin töreninin hukuki önemi göz önünde bulundurulduğunda bu tören demokrasi ve ülkede barışçıl güç transferinin bir sembolü olarak yerli ve yabancı misafirlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda dün gece itibariyle yabancı heyetler İmam Hümeyni Havaalanı'nda Tahran'a giriş yapmaya başlamışlardır. Bazı ülkelerin başbakanları ve dışişleri bakanları da Dr. Pezeşkian'ın Cumhurbaşkanı yemin törenine katılmak üzere bugün ve yarın Tahran'a gelecekler. Anayasanın 121. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni meclisin açık oturumunda Yargı Erki Başkanı ve Anayasa Koruma Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı yemin töreninde üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için tüm yetenek ve yeterliliklerini kullanacağına dair yemin edecek ve tören sonunda yemin metnini imzalayacaktır. Meclisin iç tüzüğüne göre Cumhurbaşkanı yemin töreninden sonra en geç 2 hafta içinde genel programını sunmakla ve bakanlıkları için önerdiği bakanların isimlerini ilgili deneyim ve uzmanlıklarıyla birlikte meclise sunmakla yükümlüdür. Bu sunum, bakanların özgeçmişlerini, programlarını, geçmiş görev ve bilimsel çalışmalarını ve diğer referanslarını içermektedir. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesinde İran ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Pezeşkian, Tahran-Fransa ilişkilerine değinerek İran'ın Fransa ile karşılıklı güvene dayalı ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. İran'ın nükleer anlaşmaya imza atan tarafların tüm taahhütlerinin yerine getirilmesi ve İran halkına yönelik uygulanan yaptırımların durdurulması için müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu kaydeden Pezeşkian, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15'ten fazla raporuna göre İran 2015 tarihli nükleer anlaşmanın tüm taahhütlerini yerine getirmiş ancak Amerikalılar taahhütlerini yerine getirmeden tek taraflı olarak anlaşmadan çekilip İran halkına ek yaptırımlar uygulamıştır dedi. Lübnan'ın güney sınırlarında artan gerilimden büyük endişe duyduğunu dile getiren Pezeşkian, Siyonist İsrail'in Lübnan'a saldırması büyük hata olur ve Siyonistlere çok kötü sonuçlar doğuracaktır diyerek İsrail'i uyardı. Pezeşkian Gazze'de devam eden sivil katliamlar hakkında 75 yılı aşkın süredir Filistin topraklarını işgal eden Siyonistler, Filistin halkına karşı uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini sürdürüyor diye konuştu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'deki krizin çözümü ve bölgede barış ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Pezeşkian, diğer ülkelerinde mazlum Gazze halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmesini umduğunu ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkian'ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Pezeşkian hükümetinin dış politika yaklaşımının olumlu karşılayan Macron, yeni dönemde İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin daha fazla gelişmesini temenni ediyorum dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Dr. Mesut Pezeşkian'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da olacak. İslami Şura Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı protokol birimleri, Cumhurbaşkanları, Meclis Başkanları, Dışişleri Bakanları ve diğer ülkelerin yetkililerini davet etmekle sorumlu bir komite oluşturmuşlar. İslami Şura Meclisi İcra Yardımcısı Ali Reza Şerifi'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine 70'ten fazla yabancı heyet ve 600 yerli ve yabancı gazetecinin katılacağı kesinleşen programa Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak. TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yemin törenine katılmak üzere yarın Tahran'da olacak. İran'ın 9. Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni yarın saat 16'da İslami Şura Meclisi'nde gerçekleştirilecektir. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamada, Fars Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir gemiye el konulduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Fars Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yapan Togo bandıralı bir gemiye el konuldu. Pearl G adlı gemiye Fars Körfezi'nin kuzeyinde ve Areş petrol sahası yakınlarında kaçak akaryakıt yüklerken adli makamların talimatıyla el konulduğu açıklandı. Yaklaşık 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemideki yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İran'ın yeni cumhurbaşkanının Rusya tarafından Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi'ne davet edildiğini değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mesut Pezeşkian ile görüşmekten yanadır dedi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, BRICS'in yeni üyelerinden biri olan İran'ın Ekim ayında Rusya'nın Kazan kentinde yapılması planlanan zirveye davet edildiğini belirterek, İran'ın yeni cumhurbaşkanının bu zirveye gelmesini umuyor ve kendisini görmekten mutluluk duyacağız. Putin, BRICS zirvesinde Pezeşkian ile buluşmaya hazırlanıyor ifadelerinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin 8 Temmuz'da İranlı mevkitaşını seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etmişti. Pezeşkian bu telefon görüşmesinde Rus mevkitaşına Kazan'daki BRICS liderleri zirvesi sırasında Tahran ile Moskova arasındaki stratejik işbirliği taslağını imzalamaya hazır olduğunu bildirmişti. Siyonist rejim suçlarının gelişmesi bölge ve dünya barış ve güvenliğinin için bir tehdit olduğu belirtildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakri, Siyonist rejimin suçlarının artması ve genişlemesi bölge ve dünya barışı ve güvenliği için bir tehdit olur. Açıkça savaş suçları ve insanlara karşı suçlar kapsamına girdiğini belirtti. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Enio Rodriguez Perdomo, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakri ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin son gelişmeleri ve uluslararası işbirliği alanındaki önemli konular hakkında görüştü. Dışişleri Bakanlığı Vekili, İran ve Küba'nın bağımsız politikaları olan ülkeler olarak küresel tehditlere karşı birlikte hareket etmeleri ve daha aktif bir yaklaşım benimseyerek ilişkileri güçlendirmek için yeni mekanizmalar ve yöntemler aramaları gerektiğini vurguladı. Gazze'deki durum ve Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik devam eden suçlarına değinen yetkili, bu konuyu dünyanın en önemli insani meselesi olarak nitelendirdi ve bu suçların sürdürülmesi, artması ve genişlemesini bölge ve dünya barışı ve güvenliği için bir tehdit olduğunu açıkça savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu belirtti. Bu suçların önlenmesi için daha fazla ciddi çaba göstermemiz gerektiğini vurgu yaptı. Bakri, Küba'nın Filistin'deki gelişmelere yönelik olumlu tutumunu onaylayarak, Siyonist rejimin suçları ve soykırımı durdurmak için istişarelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yapıp, bu yılın ikinci yarısında iki ülkenin ortak komisyon toplantısının yapılacağını belirtti. Görüşmede Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Şehit Reisi ve Emir Abdullahıyan'ın kaybı dolayısıyla başsağlığı diledi ve ülkesinin başbakanının yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın yemin törenine katılacağını ve bu durumun Havana ile Tahran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilgi ve özeni gösterdiğini belirtti ve yeni İran hükümeti ve yetkilileriyle her yönden ikili çok taraflı ilişkilerin güçlendirilmesi için çam işbirliği yapmaya hazır olduklarını ilan etti. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı, ülkesinin Filistin halkının haklarının korunmasına verdiği desteği ifade ederek, İsrail'in Filistinlere karşı yaptığı soykırımla mücadelenin Küba'nın dış politikasındaki önceliklerden olduğunu belirtti ve bu konuda iki ülkenin siyasi ve uluslararası müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Küba'nın Siyonist rejimin suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde takip edilmesi ve incelenmesi için girişimde bulunan ülkeler arasına katılan üçüncü ülke olduğunu ilan etti.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonistlerin geçen yıl 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail rejiminin Gazze şeridine sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinli şehit sayısının 39.363'e, yaralıların sayısının ise 90.923'e yükseldiği kaydedilen açıklamada Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği söz konusu saldırılarda 39 Filistinlinin daha şehit olduğu, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada çok sayıda insanın halen enkaz altında yollarda olduğu ancak işgalci rejimin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi. Öte yandan Siyonist yerleşimciler bu sabah işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklar onlarca Siyonist yerleşimcinin gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdiğini, avlusunda kışkırtıcı hareketler sergileyerek dolaştığını ve aynı yaptığını söyledi. Yerleşimciler işgal güçleri himayesinde Mescid-i Aksa'ya neredeyse her gün baskın düzenlerken, fanatik Yahudi cemaatleri Mescid-i Aksa'nın yıkılıp enkazı üzerinde 3. tapınağın inşa edilmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Siyonist rejimin katliamları dünyada tepkileri hala devam ediyor. Türkiye'de bu bağlamda tepkilerin detayları arkadaşımız bildiriyor.
Yaklaşık bir yıldır Gazze'de soykırım uygulayan Siyonist işgalci İsrail rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde konuşmasının ardından Türkiye muhalefet partileri de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye davet edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını istediler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rize'de bu talebe değindi. Mahmud Abbas'ı davet ettiklerini ancak davete olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.
Bazı siyasi partiler diyorlar ki şu anda hükümet Filistin başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun. Ya size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın. Önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz de bundan sonraki adımlarımızı buna göre atarız diye konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam'ın akıbetini hatırlatayım diyerek Erdoğan'ı tehdit etti. Milli Gazete'de yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında yaptığı konuşmada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de on binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldı. Erdoğan, biz nasıl Karabağ'a girdiysek, biz nasıl Libya'ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız sözleri işgal rejiminin Dışişleri Bakanı'nı tepkisini yol açtı. Siyonist rejim Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin'e benzeterek tehdit savurdu. Katz'ın açıklaması şu şekilde: Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam'ın akıbetini hatırlatayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş ise Siyonist rejim Dışişleri Bakanı Katz'ın bu açıklamasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuya, akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, ülkesine askeri saldırı konusunda Siyonist İsrail'i uyardı. Arap medyasına göre Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Mecdelşams bölgesinde yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulunarak bu olay için şeffaf soruşturmalar başlatılması gerektiğini vurguladı. Ebu Saab, gerginliğin tırmanmasını önlemek için arabulucularla temas halindeyiz. Lübnan savaş peşinde değil, ancak Siyonistler gerilimi arttırıp Gazze'deki gelişmeleri örtbat etmeye çalışıyor dedi. Hizbullah'a bağlı direnişe Sadakat Bloğu Başkanı, Lübnan Temsilciler Meclisi üyesi, İsrail rejiminin Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşa karar vermesi durumunda bu rejimin sonunun geleceğini söyledi. Lübnan Parlamentosu üyesi Muhammed Raad, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde Ayetullah Şeyh Afif el-Nablusi'nin vefatının birinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada İsrail rejimini Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşa başlamaması konusunda uyardı ve bu savaşın bölgesel bir savaşa yol açacağını belirtti. 2024 Paris Olimpiyatlarında erkekler judo yarışmalarında 73 kilogram Cezayirli judocu Siyonist rejim temsilcisiyle yarışmadı. Paris'te judo maçları çerçevesinde Siyonistlerin cinayetlerine yönelik tepkiler devam etti. Bu yarışta Cezayirli judocu Mesut Rıdvan İdris kahramanca bir eylemde bulunarak Siyonist rejim temsilcisiyle yarışmayacağını ilan etti ve maçtan çekildi. Değerli dinleyiciler, programımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konuları daha çok dikkatinizi çektiğini bilmek istiyoruz. Turizm, kültür ve sanat, edebiyat, tarih, politika, ekonomi, spor veya diğer konular. Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin 14. hükümetin dış politikasından beklentileri ve talepleriyle ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, dün İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian için düzenlenen mazbata töreninde dış politika alanında kendi beklentilerini dile getirdi. İslam İnkılabı rehberinin ilk beklentisi dış politikada etkileyici ve aktif olmaktan ibarettir. Dış politika birçok ülkenin kendi ekonomik menfaatlerinin sağlanması ve küresel ve bölgesel düzenlerde rol ifa etmeleri için yararlandığı bir alandır. Dünyanın madeni rezervlerinin yaklaşık %7'sine sahip İran İslam Cumhuriyeti, aktif, dinamik ve güçlü dış politikasından ekonomiyi iyileştirmek için yararlanabilir. Buna ilaveten, İran İslam Cumhuriyeti çok sayıda elit insani güce sahiptir ki dış yatırım, cezbi, bu güçlerin yapay zeka dahil modern teknoloji ve diğer alanlarda devreye sokulmasına imkan sağlayabilir. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda dış politika alanında gafil olmamak gerektiğini işaretle yapay zeka gibi bilimsel ve siyasi konular ve bölgesel ve küresel olaylar karşısında aktif şekilde siyasilerin rol ifa etmeleri gerektiğini söyledi. İslam İnkılabı rehberinin ikinci beklentisi ve talebi ise komşularla ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin stratejisinin devam etmesi ve dış politikanın kısıtlanmaması ve tek boyutlu olmamasına dairdir. Ayetullah Hameni dış politika önceliklerine ve İran'ın çeşitli ülkelerle komşu olmasına işaretle komşularla ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi çaba ve çalışmanın gerekli olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Dış politika alanında önceliklerimizden biri komşularımızdır. Çevremizde 14'e yakın komşumuz var. Asya ve Afrika ülkeleri gibi diplomatik alanımızı genişletebilecek ülkelerle iletişimimiz çok önemli. Bizimle işbirliği yapan, bize destek veren ülkelerle iletişim önemli ve bu bizim öncelikli politikamızdır. İslam İnkılabı liderinin üçüncü beklentisi ise İran İslam Cumhuriyeti'ni dış baskılar karşısında destekleyen ve Tahran ile münasebetlerinin koruyup güçlendiren ülkelerle ilişkileri geliştirmeye öncelik verilmesi hakkındadır. Rusya ve Çin ise bu ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkeler Amerika başta olmak üzere Batı'nın baskılarına rağmen İran ile ilişkilerini koruyarak hatta uzun vadeli işbirliği anlaşmalarına imza attılar. İslam İnkılabı rehberinin dünkü beyanatında önemli bir diğer nokta ise Avrupa ülkeleriyle ilişkiler konusundaydı. Bu bağlamda dış politika önceliklerinde Avrupalı ülkelerin yer almadığını hatırlatan İslam İnkılabı lideri şöyle dedi. Batılı ülkeler son yıllarda bize pek iyi davranmadı. Petrol, yaptırım ve sahte insan hakları gibi konularda yanlış bir politika izledi. Eğer bu davranışları bırakırlarsa onlarla da iletişim öncelikli olabilir. İslam İnkılabı liderinin bu açık sözleri ilk önce 14. hükümetin Avrupa ülkeleriyle ilişkilerde bir kısıtlaması olmadığını, ikincisi ise İran ile Avrupalı ülkeler arasında gereken güvenin olmadığını ve Avrupalı ülkelerin güven oluşturmak için adım atmaları gerektiğini gösteriyor. Çünkü onlar nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusunda kendi yükümlülüklerini yerine getirmediler ve Amerika ile aynı çizgide hareket ettiler. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Rusya'dan Amerika'nın Avrupa ve Asya'daki savaş çırtkanlığı eylemlerine ilişkin uyarıyla ilgili. Amerika hegemonik politikasını sürdürme çabası doğrultusunda başta nükleer füzelerin konuşlandırılması olmak üzere Avrupa ve Asya'da yeni askeri tedbirler almayı planlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'yı Soğuk Savaş dönemindeki benzeri bir füze krizi konusunda bir kez daha uyardı ve Washington'un 2026'dan itibaren uzun menzilli füzelerini Almanya topraklarına konuşlandırması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağı konusunda uyardı. Washington'un planlarını NATO'nun 1979'da Batı Avrupa'da Pershing 2 sistemini konuşlandırma kararıyla karşılaştırdı. Putin'in uyarısı Amerika ve Almanya'nın bu ayın başlarında Washington'un NATO'ya olan bağlılığını göstermek ve Avrupa'yı savunmak için SM-6 füzeleri ve Tomahawk seyir füzeleriyle donatılmış hava savunma sistemlerini konuşlandırmak için füzelerini Almanya topraklarına konuşlandıracağını söylediği bir anlaşmaya vardığı dönemde geldi. Putin, Sankt Petersburg'daki Rus Deniz Filosu'nun geçit töreninde Rusya, Çin, Cezayir ve Hindistan denizcilerine hitaben yaptığı konuşmada Amerika'yı Alman topraklarındaki askeri hareketlerinin 1920'lerde meydana gelen krize benzer bir füze krizine neden olabileceği konusunda uyardı. Soğuk Savaş Putin'e göre gelecekte nükleer başlıklarla donatılma kapasitesine sahip olan söz konusu Amerikan füzeleri 10 dakika içinde Rusya topraklarına girebilecek ve bu ülke için tehdit oluşturabilecektir. Amerika, Almanya topraklarına füze konuşlandırma hamlesi yaparken Moskova'nın da benzer eylemlerde bulunacağına dikkat çeken Putin, Amerika'nın SM-6 ve Tomahawk füzelerini taşıyabilen ve ateşleyebilen Typhoon füze sistemlerini konuşlandırarak Danimarka ve Filipinler'de gerilimi arttırdığına dikkat çekti. Putin bir kez daha Amerika'nın saldırgan eylemleri durumunda Moskova'nın kısa ve orta menzilli nükleer füze üretimine devam edeceği konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da pazar günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamada Amerikan nükleer silahlarının Asya'ya konuşlandırılması konusunda uyarıda bulundu. Lavrov, Amerikan nükleer silahlarının Güneydoğu Asya'ya konuşlandırılmasının bölgenin güvenlik risklerini arttırdığını söyledi. Lavrov sözlerine şöyle devam etti. Amerika uzun süredir nükleer silahlarını ortak nükleer misyonlar başlığı altında NATO üyesi ülkelere vererek bu silahları kullanma olanağını vermiş, bu süreç son dönemde Asya ülkelerine de ulaşmıştır. Lavrov, Amerikan nükleer silahlarının diğer ülkelerde konuşlandırılması konusunu kastederek, eğer bu heyecan verici ve nispeten riskli deneyim Güneydoğu Asya'ya getirilirse, bundan kimsenin faydalanmayacağını ve İngiltere ve Avustralya'nın güvenlik risklerini arttıracağını düşünüyorum, dedi. Ülkeler arası AUKUS olarak bilinen anlaşmayı değerlendiren Lavrov şunları kaydetti. Asya ve Pasifik'in militarizasyonu Amerikalıların gündemindedir. Bu proje Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimi altında olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Asya'da nükleer savaş başlıkları ile donatılabilen füzelerin konuşlandırılması analındaki son provokatif ve savaş kışkırtıcı planları, NATO'nun lideri olan bu batılı gücün Avrupa ve Asya'da Rusya ve Çin'in askeri gücünü kontrol altına alma ve karşı koyma amaçlı planlarıyla uyumludur. Ekim 2022'nin sonlarında Pentagon'da Amerika Ulusal Savunma Stratejisi'nin açıklanması sırasında Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına rağmen Çin'in hala Amerika için en büyük tehdit olduğunu kaydetti. Pentagon bu stratejik belgede Çin'i Amerika için en önemli ve stratejik zorluk olarak değerlendirdi. Ancak Rusya'nın Washington'un yurt içi ve yurt dışındaki çıkarlarını hedef alan ciddi bir tehdit olduğunu söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Lübnan İslami Direnişi, İbrani Medyası'nın işgal altındaki Golan'ın Mecdelşems'teki bir stadyuma füze saldırısı düzenlediği iddiasını yalanladı geçtiğimiz günlerde. Lübnan Direnişi yaptığı açıklamada Lübnan İslami Direnişi bazı düşman medya ve çeşitli medya kuruluşlarının Mecdelşems'in hedef alındığı yönündeki iddialarını reddediyor. Direnişin bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguluyor ifadelerine yer verdi. Değerli dinleyiciler, son bu gündemle ilgili İsrail'de özellikle İbranice yayın yapan medya kuruluşları Hizbullah'ın bu saldırıyı gerçekleştirdiği yönünde haber ve yorumlar gündeme yansıtıyorlar. Şimdi bunun aslında nasıl bir senaryo olduğu ve özellikle İsrail rejimine uygulanan son şiddet ve saldırıların ardından acaba bu bir zafiyet işareti mi şeklinde bazı sorular gündeme geliyor İsrail rejimiyle ilgili. Bugün sohbetimizde son yaşanan olayları, gelinen noktayı bu Filistin gelişmeleri çerçevesinde değerlendirmek istiyoruz. Siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Ekrem Bey selamlar, hoş geldiniz efendim.
Aleykümselam, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi dilerseniz son bu Mecdelşems olayla ilgili ve bu buraya yapılan saldırıyla ilgili başlayalım sohbetimize. Şimdi demin ifade ettiğim üzere bir takım iddialar var Hizbullah'a karşı. Hizbullah da bunları reddediyor Siyonist medyasının haberlerini bu konuyla ilgili. Şimdi bu saldırı zamanlama açısından nasıl ele alınıyor? Buradan başlayalım, daha sonra iddialarda konuşacağız sizinle efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Hatırlarsanız birkaç gün önce Siyonist rejim başbakanı Amerikan Kongresi'ne konuşma yaptı. Konuşmasının neredeyse tamamını İslam Cumhuriyeti'ne ayırdı ve dedi ki medeniyetler ve barbarlar savaşı olacak. İşte ölümü sevenler ve hayatı sevenler savaşı olacak vesaire. Yani savaş neredeyse konuşmasının tamamını İslam Cumhuriyeti üzerinden geliştirdi. Biz buradan anlıyoruz ki zaten bunların derdi, işgal rejiminin derdi İslam Cumhuriyeti'ni savaşa dahil edebilmek, birebir vekalet savaşı değil de bizzat asalet savaşı olarak savaşa dahil edebilmekti. Bunun da en şey örneği de Hizbullah'tı. Hizbullah tarafından büyük darbeler alıyordu. Kuzey'i biliyorsunuz, Kuzey tamamen neredeyse boşaltılmıştı. Hizbullah'ın darbeleri artık tabiri caizse İsrail'i artık son noktaya getirmişti. Yani bayağı sıkıştırmıştı. Lübnan'a saldırabilmek için bir gerekçeleri gerekiyordu. Yani Lübnan halkına, Lübnan şeyine ki saldırıp Lübnan halkını Hizbullah'ın üzerine, ki burada Seyyid Hasan Nasrallah'ın konuşmalarında var. Birçok analist de bunun aynı şeyini söylüyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye televizyonun medyasında bile artık olayın bir tiyatro olduğu söyleniliyor. Nasıl bir, ki hatırlarsanız geçmişte Türk televizyonlarının birçoğunda Hizbullah'ın hiçbir şey yapmadığı, Hizbullah'ın da danışıklı dövüş yaptığı vesaire vesaire söylemler söylenirken, şu son geldiğimiz noktada Seyyid Hasan Nasrallah'ın Hizbullah'ın her yaptığı eylemi üstlendiğini, dolayısıyla bu eylemi üstlenmediğine göre bu eylemle Hizbullah'ın alakası olmadığını, tam tersi bu eylemi İsrail'in gerçekleştirdiğini Türk medyasında bile dillendirmeye başladılar. Şimdi hal böyleyken ve Seyyid Hasan Nasrallah'ın, yani Hizbullah'ın her yaptığı eylemi üstlenmesi ve hiçbir zaman yaptığı eylemi reddetmemesi, ama bu eylemi reddetmesi şunu gösteriyor bize: İsrail'in bölgedeki yeni oyunlarını, bu sıkışmışlığını ve Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi özellikle savaşa dahil edebilmek için gerçekleştirdiği bir oyun. Çünkü biz biliyoruz ki Amerika Lübnan'a saldırmasını istemiyordu İsrail'in. Ne yapması lazım? O zaman kendini mağdur duruma düşürmesi lazım. Mağdur duruma düşürüp Hizbullah'a bir şekilde, yani Lübnan'a saldırabilmesi lazımdı.
Evet.
Ve bu olayı gerçekleştirdiler.
Doğru. Efendim, evet. Şimdi bundan önce de bildiğiniz gibi Yemen direnişi tarafından Tel Aviv'e bir İHA saldırısı gerçekleşti. O da çok konuşuldu gündemde. Şimdi hem ister Yemen olsun hem Hizbullah direnişi olsun, İsrail'i nasıl bir durumla karşı karşıya getirmişler sizce efendim?
Yani şu an zaten bölgede İsrailli demin de söylediğim gibi çok sıkışmış durumda. Yani özellikle Yemen'in son açıklamaları, Yemen Ensarullah'ın liderleri Abdülmelik Hüseyin'in açıklamaları, Yahya Seri'nin açıklamaları, 5. nesil savaşa geçeceğiz. Ve hatta Gazze savaşı dursa bile biz İsrail'e savaşmaya devam edeceğiz sözleri var. İsrail artık bunları dediğim gibi, İsrail bir kere bölgede karizması çizildi. Yani ta Aksa tufanından itibaren olaya bakarsak İsrail de her girdiği yerde hezimete uğradı. Her ne kadar medyada bunu göstermese de, her ne kadar medyada bunu farklı dillerle yanıtlasalar da, ki biz zaten bunların bu oyununu, yani medya dediğimiz unsurun çoğunun bunların elinde olduğunu ve bu medyayı istedikleri gibi yönlendiklerini zaten biliyoruz. Her işlerini yalanla, dolanla, Kur'an'ın tabiriyle bunlar her yerde yalanla dolanla iş yapıyorlar. Hatta gene Netanyahu'nun konuşmasından ilginç bir anekdot size söyleyeyim. Netanyahu sanki o Kur'an'da Lut kavminin sakinlerinin Lut aleyhisselama sen kendini temiz mi zannediyorsun? Temiz olan biziz gibi söylemlerine bakıyorsunuz. Aynısını Netanyahu tekrarlıyor. Yani zannedersiniz ki yeryüzünün en ak, en pak topluluğu, yeryüzünde bütün fesatlara maruz kalan topluluk zannedersiniz. Tam tersi, aslında yaşanan bütün olaylarda parmağı olan, yani yeryüzünde bir taş kaysa bunların elinin altından çıktığı, Siyonizmin elinin altından çıktığı, yani ABD ve İsrail'in, daha doğrusu üst akıllarının, yani büyük şeytanın elinden çıktığını herkes biliyor.
Evet.
Ama ona rağmen kongrede de yaptığı konuşmada da görüldüğü gibi yalandan yere kalkıp 70 defa alkışlamalar, 70 küsur defa Netanyahu alkışlamalar. Bu da şunu gösteriyor ki, yani zaten bu tiyatroya hazırdı bunlar. Bu tiyatroyu bir şekilde hayata geçirmek istiyorlardı. Ama karşılarındaki grup çok ilginç bir grup. Yani Yemen, özellikle Yemen. Yemen'e zaten aslına bakarsanız dünya literatüründe apayrı bir sayfa açmak gerekiyor. Yani dünyada hiçbir ülke, İslam Cumhuriyeti'nin halkları da dahil olmak üzere hiçbir halk böyle bir teveccüh göstermedi bu olaya.
Aynen.
Yemen Ensarullah'ın arkasında halk var. Bunu biz görüyoruz. Siz görüyorsunuz. Bütün dünya görüyor. İsrail ve Amerika görmüyor mu?
Aynen.
Dolayısıyla böyle bir halka bu kadar ellerinden bütün her şeyleri alınmış, yoksul bırakılmış. Yani Gazze gibi değil. Gazze biliyorsunuz dünyanın en büyük hapishanesi. Yemen öyle değildi. Yemen bir devletti. Büyük bir devletti. Ama ona rağmen Yemen neredeyse Gazze kadar açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa maruz bırakılmıştı. Ama ona rağmen Yemen halkı kendilerini unutup, kendi ihtiyaçsızlıklarını unutup Gazze'yi, Filistin'i düşünmeye başladılar. Ve artık bütün imkanlarını oraya sevk ettiler. Bu da büyük bir ivme kazandırdı onlara. Ki dedik ki, Seyyid Abdülmelik Hüseyin dediği gibi artık o olay öyle bir haddeye geldi ki savaşın boyutu daha da büyüdü. En son yenilen haddede artık İsrail Gazze ile savaşı kesse bile biz İsrail ile savaşacağız. Bu da şunu gösteriyor, artık dünya bambaşka bir evreye girmeye başladı.
Aynen.
Dünyanın artık Yemen'i, Hizbullah'ı, ama özellikle Yemen'i, Hizbullah'ı ve direniş gruplarını seyretmesi. Yani artık direniş grubu, tabii ki bu da üst aklın, ki bana göre bu İmam Seyyid Ali Hamene'in bir özelliği, onun üst aklı, onun o mükemmel stratejisiyle, ki oraya gelmişken o Amerikalı gençlere yazdığı mektup dehşet bir şey. Yani gerçekten saatlerce, günlerce analize muhtaç olan bir mektup yazıldı. Bunların hepsini yan yana topladığın zaman, ki bizim gördüklerimizi, her şeye rağmen İmam Cafer Sadık'ın dediği gibi düşmanlarımızı, Allah'a hamdolsun ki düşmanlarımızı ahmaklardan yaratmıştır sözünü de üst üste koyduğumuz zaman, evet bunlar ahmaklar, yaptıkları birçok şeyi bizim lehimize dönüyor, ama sonuçlarla Bunlar da bir stratejileri var, bunların da bir oyunları var, bunların da bir planları var. Evet. Ama direniş, dediğim gibi üst aklın yönetiminde direniş bunların bütün planlarını bozdu ve bu planlar bozulduğu için de bunlar yeni planlarla, yeni stratejilerle ortaya çıkmaya çalışıyorlar.
Evet.
Zannediyorum ki direnişin de büyük bir ihtimalle planları var. Bunların planları Allah'ın izniyle bozulacak.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi'nin görüşlerini, Filistin gelişmeleri ve Mezdeleşen Sövgesi ile ilgili yapılan saldırılar konusu etrafında dinlenmiş oldunuz. Sohbetimizin geri kalan bölümünü içinde bulunduğumuz haftada sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.ai sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere. Bugünkü gazetelerin birçoğu dün İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı tenfiz törenine genişçe yer verirken Armani Emruz gazetesi Pezeşkiyan hükümetinin resmen başladığını, Türkiye ve Suriye Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Esad'ın gelecek ay bir araya geleceklerini, Amerikalı Senatör Sanders'ın Trump'ın kazanmasını var güçleriyle engellemeye çalışacaklarını söylediğini aktarıyor. Kehan gazetesi Ayetullah Hamene'nin tenfiz töreninde Siyonist rejimin bir hükümet değil suçlu bir terör çetesi olduğunu belirttiğini aktardığı haberinde şu ifadeler yer alıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene 14. Cumhurbaşkanı göreve başlama törenindeki konuşmasında çok şükür ülkemizde rekabet ve sağlıkla yoğrulmuş bir demokrasi var. Demokrasi insanların geçmişin kaotik durumuna karşı başkaldırmasının sonucudur. Birinci Pehlevi rejiminin en önemli göstergesi sert bir diktatörlük ve millet üzerindeki baskı ile dış etkenler karşısında aşağılanma ve pasiflikti. Muhammed Rıza Pehlevi ulusal hükümeti devirmeleri için Amerika ve İngiltere'ye sırtını dayadı. İslam devrimi ise halka ülkenin işlerine müdahil olmayı hediye etti dedi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının bir diğer bölümünde batılı ülkeler bu birkaç yılda bize pek iyi davranmadı. Petrol, ambargo ve insan hakları gibi sahte başlıklarda kötü davrandı. Eğer bu davranışlara sahip değillerse onlarla iletişimde öncelikle hale gelir ifadesine dikkat çekilirken bugün Gazze meselesi genel ve küresel bir meseledir ve bu konu Amerikan Kongresi'nden Birleşmiş Milletler'e ve Paris Olimpiyatlarına kadar önem taşımaktadır. Siyonist rejim suçlulardan, katillerden ve teröristlerden oluşan bir çetedir açıklamasında bulundu. İslam İnkılabı rehberi terör, zulüm ve tuhaf cinayetlerde yeni bir çoğunluk gösterdiler. Kimseye tek kurşun atmayan küçük çocukları ve kadınları öldürüyor, başlarına bomba atıyor dedi. Ebrar gazetesi Trump'ın Netanyahu'nun kongre konuşması sırasında Harris'in orada bulunmadığı için kendisini antisemitizm ile suçladığını, İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin iç ve dış sahada kalıcı bir olay olduğunu söylediğini, Muhammed Muhbir'in katılımı ile 3 havalimanı ve demiryolu projesinin hizmete açıldığını belirtiyor. Kudüs gazetesi Muhammed Rıza Arif'in 14. Hükümet Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olduğuna işaretle şunlara yer veriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Muhammed Rıza Arif'i Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak seçti. İranlı reformi siyasetçi Muhammed Rıza Arif, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak seçildi. Muhammed Rıza Arif, 7. hükümette teknoloji bakanı olarak ve 8. hükümette ise Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak görev yaptı. Arif, 2013'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday oldu ancak reformcuların oylarının bölünmemesi için adaylığını geri çekti. İran'da yeni Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkian, İslam devrimi lideri Ayetullah Hameneyden mazbatasını alarak resmen göreve başladı.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın İslam İnkılabı rehberinin makro siyasetlerini kendilerinin izleyeceği yolu gösterdiğini, Amerika'nın İran'a karşı tüm yaptırımlarına devam edeceğini, İran ve Ermenistan arasında gizli anlaşmanın Ermenistan tarafından tekzip edildiğini belirtiyor. İttilat gazetesi Dışişleri Bakan Vekili Bakır Keni'nin yaptırımların etkisizleştirilmesi ve kaldırılması süreci aynı anda takip edilmesi gerektiğini söyledi. Dediği haberinde şunlara değiniyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakır Keni bir röportajında yaptırımlarla başa çıkmak için iki yolumuz var. Birincisi yabancı taraflara bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yaptırımların etkisizleştirilmesidir. Diğeri ise yabancı taraflarla müzakere ve anlaşma yoluyla yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu ulusal çıkarlarımız çerçevesinde anlaşmalara varmak anlamına gelir. Açıklamasında bulundu. Keni, KUEP girişimi yaptırımları kaldırmayı amaçlayan çok taraflı bir mekanizmaydı. Bu girişimin özü doğruydu ve kimsenin buna karşı olduğunu sanmıyorum diye vurgularken ana tartışma KUEP girişiminin çıkarlarımızı sağlayıp sağlayamadığı üzerinedir dedi. Dışişleri Bakan Vekili açıklamasının devamında yaptırımların etkisizleştirilmesi ve kaldırılması sürecini aynı anda takip etmeli ve sonraki adımlarda koşulları iyileştirmek için deneyimlerden yararlanmalıyız diye eklerken son dönemde müzakerelerdeki duraksamaya rağmen ülke çeşitli alanlarda ilerlemesini sürdürdü ifadesini kullandı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Fars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Lütfen görüşlerinizi çift 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer, lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi çift 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
İran Radyo Podcast. Uzak geçmişlerden günümüze kadar bizlere ulaşan tarihi eserler oldukça değerli olup, milletlerin kültür ve tarihinin bir kısmını anlatmaktadır. Her nesnenin arkasındaki hikayeyi bilmek onu daha benzersiz kılar. Bu podcast'te İran'ın en önemli tarihi eserlerinden bazılarına değinmek istiyoruz. Tarihi anıtları ve müzeleri ziyaret ettiğinizde daha farklı bakmanızı, olayları daha coşkulu ve dikkatli görmenizi sağlayan şey nedir? Biz insanlar tarihi hazineleri farkındalıkla ve bilgiyle ziyaret ettiğimizde ziyaretimizden daha iyi bir deneyim elde edebileceğimiz hissine kavuşuruz. Geçmişten günümüze kadar bizlere ulaşan tarihi eserler çok kıymetli değerler olup milletlerin kültür ve tarihinin bir kısmını anlatmaktadır. Her nesnenin arkasındaki hikayeyi bilmek onu daha benzersiz ve cazip kılar. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İran'ın tarihi hazinelerini ele aldığımız podcastimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde tarihe şöyle bir göz atarak sizleri İran'ın kültürel ve tarihi mirasının bir bölümüyle tanıştırmak istiyoruz. Bugün günümüz İran'ın batısında yer alan Loristan bölgesine giderek bu bölgedeki en eski insan sanatlarından biri olan bronz sanatını ele alacağız. Yaklaşık 3000 yıl önce bugün Loristan olarak bilinen bölgede bronz sanatı çok gelişerek zirveye ulaşmıştır. Bu podcast'te üzerinde duracağımız değerli bir sanattır. Fakat ondan önce sizlere biraz Loristan'dan bahsetmek istiyoruz. Evet, Loristan günümüz İran'ının batı kesiminde yer almaktadır. Güzel havası olan çok güzel bir bölgedir. Bu bölgede birçok nehir ve şelale akıyor. Burası aslında yeryüzü cennetinden bir parça gibidir. Milattan önce 3000 yıllarında Kasi adı verilen kavimler Hazar Denizi'nin güneyindeki topraklardan Zagros Dağları'nın eteklerine kadar gelmişlerdir. Bazı uzmanlar Loristan halkının Kasilerden geri kalanlar olduğunu düşünüyorlar. Kasiler savaş ehli insanlardı. Çok donanımlı bir orduyla ve daha önce görülmemiş yeni silahlarla Babil'e saldırdılar. Ne zaman? Milattan önce 2. bin yıl sıralarında. Babil'i uzun süre yönetmiş olmaları, ülkeyi yönetme konusundaki yüksek yeteneklerini gösteren ve kasi yöneticilerinin yetkinliğini ortaya koyan bir durumdur. Kasi halkı büyük cesaretlerinin yanı sıra çok sanatsal, zevkli ve yetenekli sanatçılardı. Kasiler bronzla gördüğünüzde hayretler içinde kalacağınız muhteşem objeler yaratırdı. Bakır veya bronz insanlığın bildiği en eski alışımdır. İranlılar buna bakır adını vermiştir. Bu metal bakır ve kalaydan yapılmıştır ve geçmişte ve eski zamanlarda ondan çeşitli aletler ve güzel heykeller yapılmıştır. Düşünürlere göre insan medeniyetinin şekillendiren üç ana malzeme olan taş, toprak ve metal, insanoğlu bu malzemelerin her birini kullanarak daha iyi bir medeniyete doğru attığı her adımda büyük bir dönüşüm yaratmıştır. İnsanlığın kadim yoldaşı taş, tarih boyunca her şeyden çok bir araç olarak kullanılmıştır. Ancak kil ve pişmiş toprak insanlar tarafından icat edildi ve nihayetinde metal de icat edildi. Metalin insanoğlunun bu iki buluşundan daha üstün olduğu bilinmektedir. Bilim adamları metalin keşfedildiği yıl konusunda farklı fikirlere sahipler. Bazıları metalin keşfini 100 bin yıl önce, bazıları ise 40 bin yıl önce olduğunu düşünüyorlar. Ancak milattan önce 10 bin ila 7 bin yıllarındaki yeniliklerde kesinlikle metal ve çeşitli kullanımlarına rastlamak mümkündür. Metal işleme endüstrisinin başlangıcında magraf adı verilen bakır ve kalay alaşımını hazırlayıp kullanmayı başaranlar Sümerler oldu. Bu gelişme milattan önce 3. bin yılın başlarından itibaren İran, Mısır ve Anadolu'nun metal işleme sanayisini hızla dönüştürerek insan uygarlığı tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Bronzun keşfedildiği şehirler arasında en önemlilerinden biri de Lorestan'dır. Lorestan, eski eşya ve aletlerin beşiği sayılır. Çünkü bu şehrin her yerinde binlerce yıl önce bu bölgede yaşayan ve bronzdan birçok insanı hayrete düşüren sanatsal objeler yaratan insanların yaşamlarının izleri görülüyor. Fakat dünya ve İran halkı bu kadar pahalı bir zenginliğin varlığından uzun süre habersiz kalmıştı. 1920'lerin sonlarına kadar antika pazarları bronz eserlerle doluydu. Ancak bunlar hakkında pek fazla bir şey bilinmiyordu. İnsan ve hayvan eserleri, kabartmalı fincanlar, narin iğneler, bu eserlerin güzelliğine hayran kalan satıcıları heyecanlandırıyordu. Bu eserlerin kökeni hakkında pek çok soru işareti oluştu. Fakat verilen cevaplar pek tatmin edici olmadı. Satıcılar belirli bir yerleşim yerinin veya medeniyetin adını vermek yerine yalnızca Zagros dağlarındaki bir bölümden bahsetti. Bu durum ise arkeologları düşünmeye ve inceleme yapmaya yöneltti. Arkeologlar Lorestan'ın dağlarında, tapınaklarında ve antik alanlarında yapılan birçok kazının ardından bu bölge halkının eşsiz sanatını gösteren birçok bronz eser keşfettiler. Loristan bölgesinde kazı yapan arkeologlar arasında Belçikalı arkeolog Louis van der Benck, elbette Discovery'den sonra Fransız arkeolog Romain Grishman sayılabilir ki bu eski eserlerin çoğu Louvre Müzesi gibi Batı müzelerinden gelmiştir. Bu eserlerin sayısı o kadar fazladır ki Fransa'nın Louvre Müzesi'nde yalnızca Loristan İran bronzlarına ayrılmış bir salon vardır. Ve Chicago, Philadelphia ve Metropolitan Müzeleri bu eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Elbette bu bronzların büyük bir kısmı İran'daki Eski İran Müzesi ve Felekul Eflak Müzesi'nde sergileniyor. Felekul Eflak Müzesi'nde çoğu kalma kare mağarasından olmak üzere 12 binden fazla bronz obje bulunuyor. Ayrıca bu bronzlar çoğunlukla Ahamenişi dönemine aittir. Loristan bölgesinden, özellikle de bu ilin Poştukuh bölgesinden elde edilen bronzların farklı dönemlere ait olduğunu, bunların en eskisi M.Ö. 3. bin yıla kadar uzanır. Ancak bu eserlerin çoğu M.Ö. 11. yüzyıl ile M.Ö. 7. yüzyılın ortaları arasında döneme aittir. Loristan bronzları hem günlük kullanım hem de dekoratif açıdan muhtelif şekil ve türlerdedir. Bunlar arasında bronz kaplar, hayvan heykelleri, baltalar, adak iğneleri, kılıç, balta gibi savaş aletleri ve benzerlerini ele alabiliriz. Loristan topraklarından çıkarılan birkaç hayvan heykeli, o dönemde insanların hayvanlara çok önem verdiğini gösteriyor. Bu bölgede keşfedilen heykellerden biri de dağ keçisidir. Dağ keçileri Zagros dağlarının yamaçlarındaki yemyeşil meralardan dolayı Loristan'da bugün bile bol miktarda bulunan hayvanlardandır. Bu heykellerin en hayret verici yönü ise bu eserlerde kullanılan inceliklerdir. Bu incelikler hassasiyeti ve güzelliğiyle insanları adeta büyülüyor. Eski İranlıların sanat eserlerinde antilop sembolü, balta aleti geçmişte insanların en pratik günlük aletlerinden biri sayılır. Bu bölgede o dönemin insanlarının inancından kaynaklanan baltalar da yapılıyor. Eskilerin dini törenlerde asa olarak da kullandıkları metal başlı baltalar. Ve bu baltaların bir diğer şekli ise bu bölgenin eski insanların bilgelik tanrısı olan Enki'ye olan inançlarından kaynaklanan iki eliyle balık iskeleti tutan şapkalı bir adamın varlığıdır. Arkeologların kazılarında bulunan diğer eşyalar arasında adak iğneleri de bulunmaktadır. Bu objeler en çok süslü bronz objeler arasında yer almaktadır. Bu nesneler isminden de anlaşılacağı üzere antik çağların inançlarından türetilmiş ve anlatı amacıyla tanrılara sunulmuştur. Sorhudum Tapınağı'nın duvarlarında adak iğneleri keşfedildi. Burası Loristan'daki antik bir alan sayılırdı. Bu iğneleri güzel ve cazip kılan detaylar Loristan halkının metal işleme sanatını gözler önüne seriyor. Daha önce de belirtildiği gibi Loristan kaseleri savaşçı ve çok cesur insanlardı. Bu yüzden sanatçıları ustaca ve göz alıcı tasarımlarla işlenmiş ve en güzel sanatlardan biri haline gelen bronz kılıçlar ve savaş aletleri yaratmaya teşvik etmiştir. Elbette bu cihaz ve araçlar çoğunlukla sembolik olmuş. Çok nadir durumlarda savaşlarda kullanılmıştır. Bu bronz kılıçların örnekleri Lorestan'da keşfedilmiştir. Tüm kılıçların başları insan kafası şeklinde yapılır ve bir nevi bronz sanatçısının imzası sayılırdı. Lorestanlı sanatçılar bronz sanatında çok büyük yetenek ve beceri sergileyerek bronz yapıt, kapkacak yapımında çok muhteşem eserler yaratmışlar. Roman Grishman, İpek Arayışında adlı kitabında İran'ın gerçek sanatının Lorestan sanatı olduğunu düşünüyor. Bu da Lorestan eyaletinin önemini ortaya koyuyor. Her ne kadar Lorestan dışında Hazar Denizi'nin güneyinde, Kafkasya'da ve Avrupa'da çok sayıda bronz obje bulunmuş olsa da bu objeler teknik ve sanatsal açıdan Lorestan'da bulunan bronz objelerle asla mukayese edilemez. Fransız arkeolog ve mimar André Godard, Asya sanatı Lorestan bronzları gibi bir parçanın Mezopotamya'da bulunmadığını vurguluyor. Lorestan bronz eserleri sanatın ve atalarından kalma geleneklerin aktarılmasının, ortak dini kavramların ve konuların aktarılmasının ve antik dünyanın tüm atlılarını, savaşçılarını ve çiftçilerini kapsayan yasaların ifade edilmesinin bir aracı olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast'in bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Lütfen görüşlerinizi çift 0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi çift 0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
الله ولي